SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Her hafta olduğu gibi Cuma günü Yavuz Oğan'la Türkiye gündemini konuşuyoruz. Yavuz Bey, yayına hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Önce haftanın konusu Berat Albayrak'ı konuşalım. Spekülasyon çok, kesin bilinen şey pek yok gibi. Bildiklerimizi bir özetleyebilir misiniz acaba?
Tabii, şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önce milletvekillerinin ekonomiyle ilgili itirazlarının gelmesi, sonra o itirazlar, yani şikayetlerin gelmesi. Biz vatandaşa ne diyeceğiz? Dolar bu kadar artıyor. Önü alınmıyor. Dolara bakmıyoruz deniyor. Ne diyeceğiz gibi milletvekillerinin şikayetleri Cumhurbaşkanı'na ulaşıyor. Cumhurbaşkanı da milletvekillerine bir briefing verilmesini istiyor. Geçen haftadan bahsediyorum. Ve Berat Albayrak da Hazine Müsteşarı'na çağırarak, Hazine Bakanlığı'na çağırarak milletvekillerine briefing vereceğini söylüyor. Bir grup milletvekili gitmiyor. Sonuçta onlar milletvekili. O Berat Albayrak atanmış bir bakan. Orada biz istesek doları düşürebiliriz diyor. Ama düşürülmüyor. Ve bununla ilgilenmediklerini, daha çok istihdamla, üretimle, faizler düşük olsun, yatırımlar çok olsun diye baktıklarını söylüyor. İşte doların bütün Türkiye'deki her şeyi etkilediğine ilişkin şikayetleri çok fazla aldırış etmiyor. Sonra Yüksek İstişare Kurulu var. Aksakallılar diye anılan. Oradaki toplantıda Türkiye'nin durumu tartıştı. Cumhurbaşkanı da bulunduğu ortamda. Orada şikayetler Cumhurbaşkanı'na iletiliyor. Sonra Cumhurbaşkanı Naci Ağbal'dan bir briefing aldığı söyledi. O briefing üzerine Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alarak yine Naci Ağbal'ı atama süreci başlıyor. Bu arada Naci Ağbal'ın verdiği briefing sırasında Merkez Bankası'nın doları tutabilmek için 120 milyar dolar harcadığı rezervinden, ama buna rağmen tutamadığı ve bu nedenle doların da zirve yaptığı, üstelik Merkez Bankası'nın rezervlerinin de eksiğe geçtiği bilgisi Cumhurbaşkanı ile paylaşılıyor. Hemen peşinden Cumhurbaşkanı Berat Albayrak telefonla arıyor. Bunun doğru olup olmadığını soruyor. Berat Albayrak bunu gerekçelendirerek anlatmaya çalışınca doğru mu değil mi diye net cevap istiyor. Ve sonra Berat Albayrak'ı Beştepe'ye davet ediyor. O arada Naci Ağbal'la Beştepe'de ve Naci Ağbal'la Berat Albayrak arasında bir gerilim de oluyor. Ve peşinden de Naci Ağbal'ın atanması, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alması hadisesi gerçekleşiyor. Kendisi de sorulmadan Merkez Bankası Başkanı'nın atanmasına Berat Albayrak kızdı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı konusunda da bir şikayeti oldu. Ve onun üzerine de Instagram'dan görevden ayrılacağını duyurduğu belirtiliyor. Görevden ayrılacağını duyurdu diyorum çünkü o bir istifa mektubu değil. Kendisine atayan Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiş bir istifa mektubu da yok. Kamuoyuna bir duyuru, sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek görevden ayrılacağını duyuruyor. Bunun üzerine Türkiye'de herkes o Instagram hesabının doğru olup olmadığını, eklenip eklenmediğini kontrol ediyor, soruyor, soruşturuyor, tartışıyor. Ve Berat Albayrak'ın çevresinden hesabın sahte olmadığı bilgisi paylaşılıyor bazı basın mensuplarıyla. Onun üzerine hesapla ilgili tehditler ortadan kalkıyor ama bu duyuru sonrasında Cumhurbaşkanı'nın ne yapacağına ilişkin bir bilgi, bir açıklama bekleniyor. Gece bekleniyor, gelmiyor pazar günü. Pazartesi günü aynı şekilde. Tam 27 saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı da bu af talebini kabul etti diyor. Aslında bir af talebi yok ortada. Bir af istenmiyor görevden af. Ayrılacağı beyan ediliyor. Ve 27 saat boyunca Türkiye'de bazı televizyonlar, bazı gazeteler bu haberi vermiyorlar. Görmüyorlar, görmezden geliyorlar. Düşünün, bir ülkede Hazine ve Maliye Bakanı görevinden ayrılıyor. At izi ikizine karıştı diyor. Allah sonumuzu hayretsin diyor. Ama buna rağmen Türkiye'de merkezde olduğunu söyleyen medyanın büyük bölümü zaten ilk 12 saat, 13 saat, 15 saat hemen hemen kimse görmüyor. Muhalif diye nitelendirilen medya dışında veya sosyal medya dışında. Ama sonra bir ikisi böyle birazcık yumuşak bir şekilde bunu okuyucularına ya da dinleyicilerine duyuruyor. Bu iki mesele üzerine de çok tartışıldı tabii Türkiye'de. Sonra Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Teşekkür etti Maliye Bakanı'na grup toplantısında. muhalefet sert tepki gösterdi. Bunun devlet geleneğiyle uyuşmadığını, bir çadı devleti görüntüsü verdiğini söylediler. Hem Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu. Ama sorumlunun Berat Albayrak değil, aslında Cumhurbaşkanı olduğuna ilişkin tespitlerini de yaptılar. Cumhurbaşkanı ise grup toplantısında Berat Albayrak'a teşekkür ettikten sonra ekonomiyle ilgili öyle bir konuşma yaptı ki, yani o konuşma aslında aylardır uzmanların ekonomi yönetimine ettikleri, söyledikleri ve AK Parti sözcülerinin felaket tellalı olarak niteledikleri eleştirilerin alınıp kabul edildiğini gösteren konuşmaydı. Bir öngörülebilirlikten bahsetti, şeffaflıktan bahsetti, piyasa kurallarını zorlamayacaklarını, serbest piyasa kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini söyledi. Mesela dış güçlerden bahsetmedi, dış yatırımcılara kucak açtı ve onların yatırımlarını ve oradan yapacakları kazançları kendi kazançları gibi göreceklerini aktardı. Dış yatırımcılarla ekonomi bürokratlarının, bakanının, yöneticilerinin sıkı temas içinde olacağını söyledi. Yani geçmişte söylenmiş birçok şeyi dışarıda bıraktı Cumhurbaşkanı konuşmasında. Acı reçeteden bahsetti. Türkiye'de acı reçete IMF ile birlikte alınan bir şeydir. Acı reçeteden bahsetti ama önümüzdeki sürecinde aydınlık olduğunu söyledi. Şimdi hem Merkez Bankası'nın Naci Ağbal'ın atanması, hem sonrasında Büşra Elvan'ın Hazine Maliye Bakanlığı'na atanması, hem Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasıyla beraber Türkiye'de döviz kurlarında inanılmaz bir geri geliş sağlandı. Uzmanlar bunu artık ayakları basan bir konuşma olarak değerlendirmekten kaynaklandığını söylüyorlar. Yani bugüne kadar o kadar gerçeküstü değerlendirmeler vardı ki bu çerçevede sorunu görmeyen, teşhiste bulunmayan bir yapının sorunlara da çözüm bulamayacağı öngörüsüyle hareket edilip riskli gördük Türkiye piyasaları. O nedenle yabancılar çıkıyordu, dolara talep artıyordu. Türkiye'deki yerliler bile dolar üzerinden ancak enflasyona karşı kendilerini koruyabileceklerini düşünüyorlardı. Ama bugünkü ekonomi yönetimi daha çok gerçekçi yaklaşacak beklentisi var. Zaten 19'unda Merkez Bankası'nda toplantı var. O toplantıda Naci Ağbal ilk kez piyasaya alınacak kararla mesaj verecek. Orada da ciddi bir faiz yükselişi beklentisi söz konusu.
Yavuz Bey, Albayrak gidince piyasalar bir anda Türkiye'nin lehine döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsettiğiniz piyasaları yumuşatmaya yönelik açıklamalar yapıyor. Faizi arttırma sinyalleri veriyor. Bu arada Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri ile S-400'ler konusunda ve F-35'ler konusunda görüşebiliriz dedi. Adalet Bakanı yargıya adil olun çağrısı yaptı. Yani böyle hükümetten gelen sesler sanki seçim olup iktidar değişse bu kadar değişebilir. Geçen haftadan bir fark Biden'ın gelmesi Amerika'da ve Albayrak'ın gitmesi. Sizce bunlar yeterli mi, yoksa böyle ekonomi sonunda hükümeti tutumunu değiştirmeye mi yöneltti?
Şimdi hükümet bugün göreve gelmedi. Toplam 18 yıl oldu. 18 yılın sonunda bugün Adalet Bakanı açıklama yaptığında reformdan bahsediyor. Adalette reform. Adalet Bakanı bugün tutukluluk asıl değildir. Asıl olan tutuksuz yargılamaktır diyor. Yargıyı eleştiriyor. Kolay ve keyfi tutuklamalar yaptıkları gerekçesiyle. Adalet Bakanı bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına kesin uyma zorunluluğundan bahsediyor. Eğer bu olmazsa Türkiye'ye yatırım gelmez, öngörülebilir olmaz adalet diyor. Ama bunu zaten yıllardır birçok isim söylediğinde onlar çeşitli şekilde etiketlenmişti. Kimi darbeci oldu, kimi muhalif oldu, kimi dış güçlerin temsilcisi oldu, kimi başka bir şey oldu. Ama hep olumsuz biçimde etiketlenmişlerdi. O etiketlenen isimlerin söyledikleri bugün hükümet tarafından sahipleniliyor. Geçmişte de oldu. Rasyonel olduğunu düşündüğünüz bir takım açıklamalar, yaklaşımlar ve pozisyon değişiklikleri sonrasında o rasyonaliteden uzaklaşma halleri. Şimdi de o nedenle bu açıklamalara biraz marjlı bakıyor bu konuda eleştiri yöneltenler. Mesela Adalet Bakanı'nın reform söylemi sonrasında hukuk fakültesinden profesörler şöyle bir değerlendirme yapıyorlar. Reform dediğiniz şey ne? Ne yapacaksınız? Elimizdeki yasalar zaten son derece reformist, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yapıldı. Şimdi bunun üzerine ne koyacaksınız? Bunun üzerine bir şey koymaktansa var olan yasaların uygulanması reform olabilir dedi. İşkenceye sıfır tolerans diye yola çıkan bir hükümet, AK Parti hükümeti. Gerçekten işkence sıfırlandı Türkiye'de. Ama son 2 yıl içinde kaçırılan insan iddiaları var. Ankara Emniyeti'nde işkence yapıldığına ilişkin iddialar var. Ve bu iddiaları araştırıp ciddiye alınması gerektiğini söyleyen, rapor hazırlayan Ankara Baro Başkanlığı var. Yani bu konularda bugüne kadar hiç hareket etmeden, bugün ne oldu? Mesela Adalet Bakanı'nın kafasına taş mı düştü değerlendirmesi yapılıyor. Bugün şu oldu, iki senaryo var. Bunlardan birisi ekonomik zaten. Artık iyice uçurumun kenarına gelmiş bir dala tutulan bir ekonomi görüntüsü. Bütün uzmanlar bunu söylüyorlar. Merkez Bankası'nın rezervi de eksiğe düşmüş. Pandemi nedeniyle dünyada ticaret yeniden yavaşlamış. İhracat yapmak mümkün olmamış. Enflasyon son derece yüksek ve bu engellenemiyor Merkez Bankası tarafından. Faizler arttırılamıyor çünkü Cumhurbaşkanı faize karşı. Türkiye'de hane halkı borçlanmaları yükselmiş. Bütçe açığı son derece yüksek. Üstelik döviz açığı da yüksek Türkiye'nin. Yani ithalatı fazla, ihracatı az, turizm de olmadı. Bütün bunlar çok büyük alarm veriyor ve dünyada Türkiye'nin borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine ilişkin küçük küçük tartışmaların başladığı bir dönem. İşte Hazine Bakanı gittikten sonraki iddialardan biri de Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'nın rezervlerinin eritildiğini yeni öğrendiği biçiminde, ki muhalefet de diyor ki eğer yeni öğrendiyse de problem, biliyor müdahale etmediyse de problem. Ama Cumhurbaşkanı'nın bunu yeni öğrendiği iddiası üzerinden genelde senaryolar kuruluyor. Ve daha rasyonel bir ekonomi politikası, güvenilir bir ekonomi politikası ortaya koymak için piyasaların duymak istediklerini söyledi. Böylece ateşi düşürdü değerlendirmesi yapılıyor. Bir diğer senaryo ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık değişimi. Trump gitti. Öyle ya da böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel olarak Trump'la bir ilişkisi vardı. Ve bu çerçevede bir takım değerlendirmeleri Türkiye'ye yakın yapma ihtimali vardı. Biden'ın ise dünyada demokrasiye ve insan haklarına, ifade özgürlüğüne daha fazla önem vermesi, demokrasi kalitesi yüksek ülkelerle daha yakın çalışacağını yazdığı makalelerde ortaya koyması nedeniyle Türkiye'nin Biden'la döneme hazırlık yaptığına ilişkinde iddialar var. Senaryolardan birisi de bu. Ama ne olursa olsun sonuçta bugün söylenenler dün söylenmiyordu. Birçok insan cezaevinden Osman Kavala dahil olmak üzere beraat edip çıkmaya hazırlanırken başka bir dosya öne sürülerek tekrar cezaevine konuldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmadı ve bunlarla ilgili hiç ses çıkmadı. Bugün çıkması işte iki gerekçeyle olabilir. Bunlardan birisi ekonomik, ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biden yönetimiyle hazırlık biçiminde değerlendiriliyor.
Yavuz Bey, son olarak pandemiye dönecek olursak aşı çalışmaları bu hafta büyük umut verdi. Tabii etkili ve güvenli bir aşı kampanyası başlayana kadar tüm uzmanlar diyor yüz binlerce insan daha ölecek diye. Türkiye'de son durum nedir acaba?
Biz biraz bunu kendi çevremizden yola çıkarak tahmin etmeye çalışıyoruz doğrusu. Bir takım veriler var elimizde ama yayınlarımızda sık sık söylediğimiz gibi Türkiye'de vaka sayıları açıklanmıyor. Ama açıklanan o turkuaz tabloda ağır hasta sayıları var. Onlar 3000'in üzerine çıktı. İlk kez çok uzun zamandır. Ölen insan sayısı 88'di son veri bunu gösteriyordu. 88 çok uzun zamandır ilk kez oluyor. Yani yine yüzlere yaklaşan bir durum var. İnsanların Mart'tan daha yaygın, daha çok insana ulaşan bir durum olduğu aşikar. Hastanelerde işimiz düşüyor. Hastanelerdeki yoğunluğu görüyoruz. Tanıdığımız doktorlarla konuşuyoruz. Bunun Nisan'a, Mayıs'a, Mart'a benzemediğini söylüyor. Türk Tabipleri Birliği 31 ilde kendi teşkilatlarından aldıkları sonucu açıklıyor. Günlük 20 bin vaka diyor. Günlük 20 bin vaka Türkiye'nin geneline teşmil ettiğinizde yaklaşık 40 binleri buluyor. Böyle bir tahminlerle ancak yürüyebiliyor. Sağlık Bakanlığı ısrarla vaka sayılarını açıklamıyor. Ama şu bir gerçek, yani tablo olarak hem Türk Tabipler Birliği hem bu konuyla ilgili hekimlerin yaptığı açıklamalardan anlayabildiğimiz kadarıyla hem de kendi gözlemlerimizden hastaneler Mart, Nisan, Mayıs aylarına göre çok daha fazla yoğun. Daha fazla insan hastanelere başvuruyor. Üstelik her koronalı olan artık hastaneye alınmıyor. Mart'ta Nisan'da onlar da alınıyordu. Çünkü ateşi olanı da almıyor hastaneye. Ya da öksürüğü olanı da almıyor. Ama nefes almada zorluk çekerse ancak hastaneye alıyor. Yoğun bakımların dolu olduğu, bazı siyasetçilerin duyurularından anlıyoruz yer bulunamadığı, kendi kendi çevremizden anlıyoruz, birçok ilde benzer durum olduğunu. Yani COVID konusunda da, salgın konusunda da durumun pek parlak olmadığı ortada. Son olarak sigara içme yasağı getirildi. Sokakta, caddede, meydanda öyle maske indirip sigara içilmesin diye. Aynı zamanda sigara dumanıyla virüsün yayılma ihtimalinden bahsediliyor. Ama bunun dışında hekimler, sağlık örgütleri daha çok kapanma istiyorlar. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi. 14 günlük bir kapanmada vaka sayılarının %40 azalacağı, 28 günlük bir kapanmada %55-60'lar civarında vaka sayılarında bir düşüş gözleneceği belirtiliyor. Bunun için evden çalışmanın teşvik edilmesi, insanların evde kalmaları ve bunlar için bir sosyal yardım planlaması yapılması talep ediliyor. Ama ekonomik buna izin veriyor mu? Belli ki izin vermiyor. Hükümet bunlara yanaşmıyor. Belki gece sokağa çıkma yasağı ilan etmek mümkün olabilir diye Ankara'dan gelen kulisler öyle. Ama hafta sonunda sokağa çıkma yasağı ya da şehirler arası seyahatlerin kısıtlanması Mart'ta Nisan'da olduğu gibi veya hafta sonları ya sokağa çıkma yasağı, bunlarla ilgili bir hazırlık içinde olmadığı belirtiliyor hükümetin. Tabii bu da sağlık çalışanlarıyla hükümet arasındaki gerilimi arttırıyor. Vatandaşlarda da şaşkınlığı arttırıyor doğrusu.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.